أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, kupamızı sonsuz feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle, hidayetiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın dinini kendisi tebliğ ettiği ve insanlara öğrettiği gibi yetiştirdiği muallimler, mübelliler, tebliğciler vasıtasıyla da bu dinin, İslam'ın ışığının bütün dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Bunun çok güzel Efendimizin hayatında örnekleri var. Gönderdiği muallimler var. Yetiştirdiği ve etrafa gönderdiği davetçiler var. Ve onların da kıssalarını kaynaklarımızda okuyoruz. Nerelere gittiler, nasıl gittiler, ne yaptılar oralarda, İslam'ın nurunu, ışığını nasıl yaydılar, nasıl Efendimiz Aleyhisselam'ın nurunu oralara taşıdılar, yanlara ne götürdüler, kaç lira maaş aldılar, giderken hangi kütüphaneyle beraber gittiler o bölgelere veya giderken o gönüllerinde, beyinlerinde nasıl bir ışıkla oralara gittiler. Bunlar uzun uzun üzerinde konuşulması, düşünülmesi gereken hususlardır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafa gönderdiği sahabeler var. Muaz bin Cebel'in Yemen'e gönderilmesini onu anlatmıştık. Yine sevgili Peygamberimiz Hazreti Muaz'dan başka radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı da bir vesileyle Yemen'e gönderdiğini görüyoruz. Yemen, Efendimiz Aleyhisselam'ın kapsam alanında. Orayı hiç ihmal etmiyor. Oraya hep mürşitler, mübelliler gönderiyor. O bölge halkını irşad etmek üzere. Hazreti Ali şöyle anlatıyor olayı. Yemen'den birkaç kişi Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, bize dinimizi öğretecek, aramızda Allah'ın kitabıyla hükmedecek kimseler gönderiverseniz," dediler. Allah Resulü de bana, Hazreti Ali diyor, "Ey Ali, Yemen halkına sen git. Onlara sünnetleri öğret. Aralarında Allah'ın kitabıyla hükmet," buyurdu. Çünkü gittiği zaman sahabe oranın aynı zamanda bir valisi, bir hakimi konumunda. İnsanlar gelecekler, şöyle oldu, böyle oldu diye efendim davalarını getirecekler. Dolayısıyla din adına oradaki bütün problemleri çözecek olan kişi oraya gönderilen sahabe olmuş oluyor. Zaten o da o sahabeler oralarda o itibarı kısa zamanda elde etmiş oluyor. "Ya Resulallah, ben genç ve tecrübesizim. Bilemediğim konularla karşılaşabilirim," dedim. Bunun üzerine Efendimiz elini sadrıma koydu ve "Git, Allah kalbine doğru hükmü ilka edecek ve diline sebat verecektir." Efendimizin bereketi, Efendimizin duası. Zaten Hazreti Ali'ye, onun ilmine, takvasına, tecrübesine güveni olmasa Efendimiz Aleyhisselam onu göndermez. Yani bir efendim altın sarrafı gibi Efendimiz Aleyhisselam kim hangi vazifeyi yapabilir, yapamaz, Onu tabi en iyi karar verecek olan sevgili peygamberimiz. Ama Hazreti Ali Efendimiz de orada de bir tevazuun dile getiriyor. Bu ağır bir vazife, bunu belki nasıl yaparım ya Resulullah diye. Efendimiz o güveninin de beraber ona aynı zamanda elini sadrına koyuyor. Duada ediyor. Ve Allah kalbine doğru hükmü ilka edecek ve diline sebat verecektir buyurdu. Resulullah Efendimizin diyor bu sözlerinden sonra şu ana kadar verdiğim hükümlerde hiçbir zaman şüpheye düşmedim diyor Hazreti Ali Efendimiz. Değerli dinleyenlerim, ashab-ı kiram işte Resul-i Ekrem Efendimizin gönderdiği yerlere seve seve gidiyorlardı. Hatta bu uğurda canlarını bile feda ediyorlardı. Nice bölgelere sahabiler böyle gitti. Çin'e kadar gittiler. Semerkant'a kadar gittiler. Semerkant'ta Kusam İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi orada Şah-ı Zinde olarak biliniyor. Ve gerçekten bir maneviyat merkezi olarak orada 1400 belki efendim yıldan beridir orada o bölgenin maneviyatının kalbi durumunda oluyor. Şah-ı Zinde diyorlar. Yani dipdiri bir şah, maneviyat şahı. Öyle İstanbul'a gelen sahabe-i kiram, Ebu Eyyub İlhanz Hazretleri'nin bulunduğu yer ve diğer sahabeler oralarda canlarını bile feda edecek şekilde kendilerini İslam'a, İslam'ın davetine vermişlerdi sahabe-i kiram. Tabi bunun zaman zaman da üzücü misalleri de yaşanmıyor değildi. Mesela İslam tarihinde Siyer'de Reci faciası ve Bi'ri Maune kursu faciası olarak bilinen efendim olaylar vardır. Orada bu bölge halkları peygamberimizden kendilerine Kur'an-ı Kerim okutmak üzere, din öğretmek üzere kurallar istemişlerdi. Ama bunlara suikast yapmışlardır ve bunları pusuleşerek öldürmüşlerdir. Sayılar işte 70 civarında söylenir. Böyle bu yolda, Kur'an yolunda, tebliğ yolunda canını feda edince sahabe-i kiramda olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Biz de şefaatlerine nail eylesin. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi Raşid halifeler de kendi dönemlerinde ihtiyaç olan bölgelere aynen Peygamberimizin gördükleri gibi, Peygamberimizin öğrendikleri gibi bölgelere davetçi ve muallimler göndermişlerdir. Bunda çok İslam tarihi misalleri var. Birkaç misal arz edelim. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam valisinden gelen talep üzerine Muaz bin Cebel, bakınız bu mübarek sahabe her tarafta karşımıza çıkıyor. Tam bir davetçi, tam bir tebliğci. Allah kendisine razı olsun. Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit ve Ebu Derda'yı oraya, Şam taraflarına Kur'an-ı Kerim'i ve din ahkamını öğretmek üzere göndermiştir. Göndermiştir. Bir kısmında kabri orada, Şam'dadır. Mesela Ebu Derda Hazretleri'nin kabri şerifleri Şam'dadır. Ziyaretgah olarak devam ediyor. İnşallah şu an ayaktadır. Tam bilemiyoruz bu savaş sonrasını. Ve onları Hazreti Ömer Şam'a gönderirken kendilerine de tavsiyelerde bulunmuştur. Buyurdu ki tebliğ ve talime Humus şehrinden başlayın. İnsanları farklı istidatlarda bulacaksınız. Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar. Böylelerini tespit ettiğinizde insanların bir kısmını Kur'an öğrenmeleri için onlara yönlendirin. Bakın yani sizin gücünüz hepsine ulaşamayabilirsiniz. Bir kişi olarak ne yapacaksınız? Hemen kendinize kalfalar yetiştirin. Çıraklar yetiştirin. O anlayış yüksek olanları hemen eğitin, öğretin ve onlara efendim size yardımcı olsunlar. Onlar da yine çünkü insana Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, dilini öğretmek, abdesti öğretmek, yapılacakları öğretmek, onu güzel tam kavramasını sağlamak bir defa konuşmakla olmaz. O bir eğitim sürecini gerektiriyor. O da kolay değil. Kaç kişiyle uğraşacaksın? ona yardımcı elemanlara çok ihtiyaç var bu konuda. İşte tam da Hazreti Ömer Efendimiz onlara ne yapıyor? Bunu efendim öğretiyor. Ve onlara efendim hemen göreve koşun. Onlar da üretmeye başlasınlar. Humus'ta belli bir ilerleme kaydettikten sonra biriniz orada kalsın, biriniz Şam'a, diğeriniz de Filistin'e gitsin tavsiyede bulunmuştur. Bunlar Humus'ta bir süre birlikte hizmet ettikten sonra Ubade bin Samit Humus'ta kalmış. Ebu Derda Şam'a gitmiştir ki kabri oradadır. Muaz bin Cebel de Filistin'e gitmiştir. Muaz Filistin'de vebadan vefat edince bu sefer Ubade oraya gelmiştir. Ebu Derda ise hayatın sonuna kadar Şam'da kalmıştır. Şeyde orada bir mescitte Ümeyye Mescidi diye efendim sonra efendim o büyük mescit yapıldı oraya. Ya o mescidin ilk halinde veya başka yapılmış olan bir mescitte Ebu Derda Hazretleri, kıymetli dinleyenlerimiz, gelen tarihi haberlere baktığımız zaman orada yıllar boyu, belki bir 25 sene bir caminin içerisinde, bir direğin dibinde Allah'ın kelamını insanlara öğretmiştir. Öğretmiştir. Hiç ayrılmadan, sabırsızlık göstermeden Efendimiz'den aldığı emaneti insanlara, belki yüzlerce, binlerce insana taşımıştır, öğretmiştir. Hem Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, hem ahkamını, Müslümanlığı yani öğretmiştir. Hatta insanlar Ebu Derda Hazretleri'nin bu haline de taaccüp etmişlerdir. Hatta böyle girip de ya mübarek Hazret, hep burada oturuyorsun, hep burada duruyorsun, Al-Gişam çok güzeldir, böyle sayfiyeleri vardır, biraz gezseniz, görseniz, burada canınız sıkılmıyor mu diye söyleyenler olmuşlardır. Ebu Derda Efendimizin verdiği cevap çok enteresandır kıymetli kardeşlerim. Buyurmuştur ki hayır, ben burada bulunmaktan son derece memnunum, razıyım. Allah ömür verdiği sürece böyle devam edeceğim. Çok da sağa sola gitme meraklısı da değilim. Beni burada bu şekilde yıllardır, 20 yıldır, 25 yıldır bu direğin dibinde tutan ve insanlara Kur'an-ı Kerim okumak üzere bana bu sabrı, tahammülü bahşeden gerçek şudur. Ben hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, onun ahkamını insanlara öğrenen ve insanlara öğreteninizdir sözünü bizzat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından duydum diyor. Duydum ben. Şu kulaklarımla duydum. Bunu duyduktan sonra diyor, ben diyor başka neyin peşinde olabilirim? Ben neyi isteyebilirim? Benim bütün davam, bütün derdim Efendimizin o müjdesine nail olmak ve en hayırlı bir ümmet, bir kul olmak. Ben onun için çabalıyorum demiştir kıymetli dinleyenlerimiz. O bakımdan Allah bize Efendimiz o sahabenin Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını tebliğ etme, öğretme aşkından, şevkinden gönüllerimize ikram etsin, lütfeylesin. Eğer böyle bir gayret gönlümüzde yoksa bu büyük bir marazın, hastalığın ve musibetin göstergesidir. Bunu hemen değiştirmek lazım. Allah'ın kitabını dört ele salmak lazım. Hem kendimizin öğrenmeye hem de başka öğretme noktasında gayretimizi, şevkimizi artırmamız lazım. Bu kurtuluşumuz için bu zaruridir. Burada dikkat çeken nokta, bu kıymetli tebliğcilerin gittikleri yerde vefat edinceye kadar hizmet etmeleridir ve Medine'ye geri dönmemeleridir. Giden sahabe bir daha geri dönmedi kıymetli kardeşlerim. On binlerce sahabe. İşte bunu İslam tarihçileri diyorlar ki Veda Haccı'nda Peygamber Efendimiz'in haccına iştirak eden işte 100 bin sahabeden, 150 bin sahabeden söz ediliyor. Bugün ki tespitlere göre Mekke-Medine sınırları içerisinde işte 15-20 bin sahabenin kabri olduğu tahmin ediliyor. Geri kalan 80 bin, 100 bin sahabe nereye gitti? bunlar bütün dünyaya yayıldılar ve Efendimiz'in aldıkları o İslam ışığını, İslam'ın nurunu kalplere ulaştırmak için seferlere çıktılar, cihada çıktılar, gittiler, bir daha geri gelmediler. Bulundukları yerlerin manevi mimarları ve ışık kaynağı, nur kaynağı oldular. Cenab-ı Hak hepimize böyle güzel niyetler ikram eylesin. Yine o günlerle alakalı bir hatırayı Ebu İdris el-Havlani şöyle anlatıyor. Diyor ki Şam mescidine girmiştim diyor. Orada güler yüzlü bir delikanlı ve etrafına toplanmış bir grup insan dikkatimi çekti. Bir konuda görüş ayrılığına düştüklerinde hemen o delikanlıya başvuruyor ve fikrini kabulleniyorlardı. Bu gencin kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tır dediler. Ertesi gün erkenden mescide koştum. Baktım ki o genç benden evvel gelmiş namaz kılıyor. Namazı bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne geçerek selam verdim ve Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedim. Baktım güzel bir genç. Güler yüzlü, bir bilgili, edepli Efendimizin sahabisi, sahabi Celil Muaz bin Cebel. Çok hoşuma gitti diyor. Oradaki tavrı, insanların ilgisi, insanlara olan şefkati, merhameti, alakası, problemleri çözmesi, insan onu takdir etmeleri hoşuma gitti ve ben de diyor kendisini çok sevdiğimi ifade ettim kendilerine. Hulefai Raşidinden sonra kurulan İslam devletleri fethettikleri bölgelerin halklarını İslamlaştırmak için Allah Resulü'nün tebliğ siyasetini takip ederek bir İslam politikası çerçevesinde tebliğci ve davetçiler göndermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamasını kendisine örnek alan Osmanlı Devleti de benzer bir siyaset gütmüş ve bu gayeyle daha çok dervişleri ve alimleri böyle ordular gitmeden önce gönülleri fethetmek üzere o dervişleri, alimleri, ehli ilim ve halleri o bölgelere yapmışlardır, göndermişlerdir. Yeni fethedilen bölgelere gönderilen bu kişilere yerleşecekleri mekanlar gösterilmiş. Birçok defa bazı köy ve beldeler kendilerine temlik edilmiştir. Yeni fetholunan yerlere giderek buralardaki birçok bölgeye adını veren, tekke ve zaviyeler kuran ve zamanla bulundukları yerleri ilim ve irfan merkezleri haline getiren dervişler, bölge halkının İslamlaşmasında da büyük bir vazife icra etmişlerdir. Bunlar gönüllerler, mürşitler, dervişler, sufiler. Mesela 1523 senesinde 7017 nüfuslu Trabzon'un Müslüman nüfus oranı %14.3 idi. 1523. Bu nispet oraya gönderilen Müslümanların tebliğ faaliyetleri sayesinde 1553'te yani 30 yıl sonra %46.7'ye yani 3-4 katına, 1583'te yani 50 yıl sonra ise %53.62'ye yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda da bu oran artarak devam etmiştir. Yani faaliyet, tebliğ faaliyeti yaparsak böyle olur. Yani orada %14 Müslüman, %85.7 başka dinlerden, Hristiyanlık başka dinlerden. 20 sene sonra bu efendim oran %50 efendim yanaşıyor. 50 sene sonra ise tamamen %75'e bu oran ne yapıyor? %53'e yükseliyor. Yapılırsa böyle değişmeler oluyor. Yapılmazsa da terk edildiği takdirde de iş tersine ne yapabilir? Dönebilir. İşte Afrika'ya örnek verirsek bundan 100 sene önce Afrika'daki işte Kuzey Afrika, Güney Afrika, Afrika kıtası diyelim. Orada 100 sene önce Müslüman nüfus %60-70 civarında, Hristiyan ve diğer dinler %30 civarındayken biz orası ihmal ettiğimizden dolayı tam tersine dönmüş Müslüman nüfus %30'lara, diğer din mensupları %70'lere kadar tekrar ne yapmış? Yükselmiş. Tebliğ faaliyeti devam ederse bunun faydası görülecektir. Terk edildiği takdirde de bunun da zararlı sonuçları mutlaka görülecektir. Veda hutbesinde Allah Resulü'nü dinleyen 120 bin sahabeden Mekke ve Medine hudutları içine vefat edip oraya defnedilen sayısı 20 bini geçmemektedir. Bunun haricindeki 100 bin sahabi Fahri Kainat Efendimiz'den aldıkları manevi heyecan ve aşkla Allah'ın dinini dünya üzerindeki bütün insanlara ulaştırma sevdası yollara düşmüş, uzak yakın demeden dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Bu ilahi ve lahuti sevdanın tutuşturduğu gönüller bulundukları her beldede birer manevi meşale olmuş, Peygamber Efendimizin üsve-i hasenesinden taşıdıkları örnek hal ve davranışlarıyla insanları çağlar boyu irşat etmişlerdir. Bugün dünya insanlarının pek çoğu yüce yaratıcının davetine muhtaç ve susuz bir şekilde beklemektedir. Allah Resulü'nün ve ashab-ı kiramın yolundan yürüyen tebliğciler ve muallimler ordusu bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmalıdır. Allah bu seferberlikte bize de, hepimize, bütün dinleyenlerimize, bizlere de bol bol nasipler lütfeylesin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.